Ayrım 4, sayfa 36. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Hangi İslam? Ortaya şu gerçeklik çıkıyor. Hangi din? Ali şeriatinin dediği gibi iki din var. Temelde birbirine muhalif olup tarih boyunca birbirleriyle savaşmış ve halen de savaşan iki dini birbirinden ayırmak gerek. Biri din adamlarının tekeline aldığı din ve diğeri ise hakiki din. Biri şekilciliği öne çıkarırken diğeri la ilahe illallah diyen din. Allah'tan başka ilah, otorite yoktur manasına gelir. Sadece Allah'ı kabul ediyoruz demek şudur. Allah dünyada görünür nesne olmadığı için ayetleri, evren yasaları, tarihin ve hayatın diyalektik kanunları, gönüllü sözleşmelerden doğan yükümlülüklere uyma manasındadır. Hakiki din, biz sadece bu kurala uyarız, onun dışında bir otorite tanımıyoruz anlamındadır. Öyle olmasa İslam coğrafyasında Zenç, Karmatiler, Ebu Müslim Hürresani, Babek Hürremi, Hasan Sabbah, Babailer, Şeyh Bedrettin, Muhammira, Kızıllar, Celaliler gibi egemenlerin oluşturduğu dine karşı çıkan isyanlar olur muydu? Devletlerin kurumlaştırdığı fıkıh, kelam, akaid ve tarih kaynaklarından bakıldığında bu isyan hareketlerinin sorumluları milletin can, mal ve ırzına göz dikmiş, İslam'dan çıkmış dinsizlerdi ve bunlarla savaşmak devlet ve dinin selameti için farzdı. Yalan. Bahsi geçen tüm isyanlar ayrımcı, köleci, egemen bir sınıfın vergi, baskı ve keyfiliklerine baş kaldıran, emeğine sahip çıkan, karısı ve kızını köle olmaktan korumak isteyen ve efendilerin bahşettikleri yaşamaya, mahkumiyete itiraz eden kalabalık halk kesimlerinin çığlıklarıydı. Kur'an ezberlemek için değil, anlamak için var. Tarihin tek değişmez gerçeği ezen ezilen yani müstekbir mustazaf çatışmasıdır. Doğuşu itibariyle devrimci olan din kurulu düzenlerin güvenlik aygıtına indirgendi. Allah ile uyanan bir dünya, Allah ile uyuyan bir dünya haline getirildi. 31 Mart seçimi de resmi ruhbanlık sınıfın temsilcisi Ali Erbaşlar düzenine karşı atılan bir çığlıktır. Diyanet Vatikan oldu. Acıdır. Bugün Müslümanların çoğunluğu tüketim putuna tapmakta. Zorlu koşullarda devrimci tavırla ortaya çıkan din, isyancı, reddedici, yenilikçi bir tavırla doğdu. Putlara teslim olmayan, boyun eğmeyen ve köleliği reddeden anlayışıyla büyük kitlelerce benimsendi. Kur'an'ın dili sınıfsal tavrını belli ediyor. Örneğin, mele, mülk biriktirmekten dolayı tombullaşmış kimse, aniya, zenginler, kaniz, mal yiyen, biriktiren, müsrif, çaldıklarını hesapsızca harcayan, müstekbir, sahip olduğu servet ve makama dayanarak büyüklenen, yasaklar koyan, mütref, zenginliği nedeniyle kariyer ve konfor şımarıklığı sergileyen, say, alın teri, emek, mustazaflar yani emekçiler, amil, bilinçli eylem koyan emekçi, yetim, politik, ekonomik ve toplumsal yönden sahipsiz bırakılarak aşağılanan, hakkı yenen, kendisine ucuz işler layık görülen, mahrum, mesleği ve yeteneği olmasına rağmen iş bulamayan veya iş bulması engellenen, miskin, işi olduğu halde zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan, muksit, bir kimseye payına düşen hakkı kimseyi kayırmadan adil bir biçimde vermek. İnnallâhe yuhibbul muksitîn, yani şüphesiz Allah adil olanları sever. Maide 42. Kur'an'da eşitlik üzerine çok kelime var, ancak kelimelerin içeriğini zamanla değiştirdiler. Böylece dinin sosyal adaletini unutturdular. Ezilenlerin rehberi devrimci dine dünyadan el çektirildi. Devrimci doğan din nasıl egemenlerin hegemonyasına sokuldu? Mülkiyetin kamu değil, birey eğilimli yorumlanmasına Emeviler ve Muaviye yol açtı. Bütün mülk Allah'ındır deyince İslam'ı ilk kabul eden sahabelerden Ebu Zer itiraz etti. sen bütün mülk Allah'ındır diyerek kendini Allah'ın unvanıyla bu mülkün sahibi olarak görüyorsun. Halbuki mülk halkındır demen gerekiyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demektir bu. Adalet mülkün temelidir demektir bu. Zamanla dini kontrolü altına alanlar ayet ve hadisleri çıkarlarına göre yorumlayarak tartışmalı bir din yorumu ortaya çıkardılar. İpek giyme, şarkı dinlemeyi yasaklama gibi aşırılıklar din sayıldı. Mısırlı din bilgini filozof Hasan Hanefi'ye kulak vermek şart. Ritüel ve törenlerin ön plana fırladığı İslam, sağcı ideolojik bilince katkıda bulunmakta ve böylece Allah'a iman kitleleri ikircikli bir anlayışla gerçekliğe yabancılaştırarak kabul ve teslimiyete koşullandırmaktadır. Teslim almak için din araç yapıldı. İslam tarihinde Müslümanların birbirini kırması hep ayet, hadis ve mezhep yorumları üzerinden gerçekleşti. Bugün karşımızda ne var, bugün neyi görüyoruz? Geceleri teheccüd namazına kalkacak, abdestsiz gezmemeye özen gösterecek kadar dinine bağlı olanlar, yoksulluk gibi insani sorunlara, dünyaya, topluma neden ilgisiz? Ezilenleri görmezden gelip içine sindiren, elini taşın altına koymayan, her gelene ağam, paşam diyen, her türlü sistemin adamı olabilen, her lidere övgüler düzen, üsttekilere yalaka, alttakilere despot kesilenler bugün niye çoğunluk? Yanıtı Ali Şeriati veriyor. Şirk dini yorumlayan, kılıf uyduran, yasallaştıran, uyuşturan, duraklatan, sınırlayan, halkı sınıflara ayıran din demektir. Halk bütün tarih boyunca bu dinin hile ve düzenbazlıklarının kurbanı olmuş, daima sınıfsal, ırksal ve ailevi şirkten eziyet görmüş, kan vermiş, bitkisel hayata girmiş ve yok olmuştur. Halbuki tevhid dini aynı görüşten bir dünya, bir tarih, sonra da bir insan tanıtıyor. Mesele sadece Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın lükse tutkun olması değil, mesele İsrail Ağa'dan menzile kadar yaşanan mülk kavgaları değil. Riyakar, kaypak, haysiyetsiz, bencil Müslümanların yüzüne gerçeği vuramamak. O halde öncelikle şuradan başlamak lazım. Cenazedeki gerçek. Tarih 22 Ocak 2021. Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş kıldırdı. Tabut başında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Gerçekten bir tarihçi, bir fikir, bir düşünce insanı olarak hakikaten Yavuz Bahadıroğlu kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi ve hiçbir zamanda kaleminden herhangi bir sapma olmadı. Kalemini bu noktada tam sırat-ı müstakim üzere yaşadı ve yaşattı. Erdoğan roman karakterini hakikat mi sanıyor? Gerçek bir tarihçi ne demek? Adı bile gerçek değildi. Niyazi Birinci, Şeref Baysal, Veysel Akpınar, Bahadır Alp, Nurcan Sevinç ve Yavuz Bahadıroğlu takma isimlerini kullandı. Çocuk masalları ve ardından tarihi romanlar yazmaya başladı. İlk kez 1972'de yazdığı Sunguroğlu, Buhara Yanıyor ve Elveda Buhara isimli kurmaca tarih romanları 12 Mart 1971 askeri darbesi döneminin politik ruhunu yansıttı. Solcular ile çatışan muhafazakar gençlerin el kitabı oldu bu sosyalizm karşıtı kurgu eserler. Bu eserlerde Cengiz Han, Timur gibi Müslüman olmayan Türkler insafsız, şefkatsiz, kızıl sakallı şeytanlar olarak gösterildi. Bugünkü kimi muhafazakarların fikri dünyasında Müslüman olmayan Türk liderlerinin olumsuz yer almasını nasıl açıklamak gerekir? Erdoğan'ın İmam Hatip öğrencisiyken gerçekte olmadığı halde varmış gibi tasarımlanan bu tarihi romanlarla tanıştığını düşünebiliriz. O dönemde okuduğu romanlardaki hayali kahramanların, tarihi olguların gerçek birer parçası olduğunu sanmış olabilir. Ama Erdoğan'ın çocukken okudukları da bugün gerçek sanması sorundur. Tarihi roman, tarihi olayı ya da durumu kurgulamak yerine yaşadığı zamanın zihinsel yapısını ve kavramlarını gerçek gibi yansıtıyorsa sorunludur. Bir tarihi romanda karakterler ve tarihsel önermeler kurmacanın önüne geçerse yapılan iş sadece siyaset ve propaganda olur. Ülkemizde genellikle tarihi roman yazarları kendi çağlarının ideolojik birer yansıması olarak tarihi olguları kendi zihinsel yapılarına göre kullandılar. Yaşadığı dönemin politik gerekliliklerine göre tarihi olgulardan rahatlıkla ekleme ya da çıkarma yaptılar. Uzak geçmişte kurgulanan ve öteki kimliklerle mücadele eden kurtarıcı kahraman, dünün gerçeklerine değil, bugünün ideolojik siyasi ihtiyaçlarına göre konuştu. Yazarın siyasi mühendislik eğilimine göre hareket etti. Bahadıroğlu da tarihi roman kahramanlarını politik zemin yaratmak için propaganda silahına dönüştürdü. Tarihi yeniden üreterek siyasetin amacına hizmet eder hale getirdi. Yavuz Bahadıroğlu'nun tarih temalı kitapları bırakınız gerçekçi olup olmamayı roman bile sayılamaz. Edebi estetikten yoksundur. Sürekli biz ve öteki ayrımı yaparak, şiddete övgüler düzerek, erkek egemen dil kullanarak, din ve etnik bölünmeleri olağan hale getirerek politik mesajlar veren popüler kitaplardır bunlar. Maalesef bu zorlama tarihi romanlar Erdoğan ve benzerlerinin düşüncesinin, iktidarının dilini ve isteklerini olumlamak için kullanılan ideolojik birer aygıttan ibarettir. Erdoğan gibi siyasetçiler politikalarına uygun tarihsel destek için uydurma tarihi romanları gerçek bilgi kaynağı gibi gösterip propagandalarına malzeme yaptılar. Yavuz Bahadıroğlu'ndan Kadir Mısıroğlu'na kadar tarihi kurgucularına metiyeler bu amaçla düzüldü. Oysa kuşakları salt tarihi roman aldatmacasıyla yetiştirmek ülke geleceğini karartmaktır. Cumhuriyet döneminde tarihi romanların giriş sayfasına uyarı konulurdu. Bu gibi kitaplara inanmak için değil, ancak hoş vakit geçirmek için okumalısınız. Çünkü bunların hiçbirisi tarihe ve hakikate dayanmaz. Sanırım Erdoğan bu sayfaları okumayı atladı. Solcu kızlar orospu. Parantez açmama izin veriniz. Tarık Buğra adını Türkiye sanırım TRT'de 1984 yılında yayımlanan Küçük Ağa dizisiyle duydu. Buğra aynı isimli romanının senaryosunu da kaleme aldı. Dönemi anımsatmalıyım. 12 Eylül darbesi ve ülkeye yeni sokulan neoliberalizm ideolojisinin ılımlı İslam aracılığıyla topluma hakim kılınmak istendiği bir devir. Aralarında Tarık Buğra'nın da bulunduğu muhafazakarların kurduğu Aydınlar Ocağı Teşkilatı'nın Türk-İslam sentezi düşüncesi 12 Eylül darbesinin dine bakış söylemine uygundu. Askeri junta Kurtuluş Savaşı'na toprak ağaları, eşraf ve din adamları ittifakının oluşturduğu bir İslam birliği anlayışıyla bakan Tarık Uğra'nın eserinin TRT dizisi olmasında sakınca görmedi. Eserin baş karakteri din adamı Küçük Ağa, Zat-ı Şahane'nin Halife Efendi'nin izinden gittiğini sürekli altını çizen ve Kuvvayi Milliye'ye tereddütle bakan biriydi. Mecliste Mustafa Kemal'e muhalif ikinci grubu ile diyalog halindeydi. Zaferden sonraki dönem konusunda kuşkuluydu. Buğra'nın ideolojik psikolojik harbi bununla sınırlı değil. Onun Soğuk Savaş'a uygun antikomünist Gençliğim Eyvah romanı üzerinde de durmak lazım. Kaldı ki Yağmur Beklerken ve Dünyanın En Pis Sokağı romanlarının siyasi tavrı da Gençliğim Eyvah'a benzerdir. Günümüzde kimi sağcı politikacıların nobran veya sert dillerinin izini bu eserde rahatlıkla bulabilirsiniz. Romanın baş karakteri ihtiyar sürekli antikomünist söylev çeker. Sağ görüş devlet koruyucudur. Eli silahlı komünist üzerinize gelir ve siz kendinizi korursanız size faşist derler. Marx koca bir eşektir. Lenin benzeri görülmemiş kancık demagogdur. Uzatmayayım. Buğra'nın siyasi tavrı ve dili, siyah imalatı, sağ politik görüşe uygundur. Şunu yazarken utanıyorum. Buğra'ya göre orospulaşma yeteneklerine veya heveslerine kılıf arayan kız ve kadınlar devrimci oluyordu. Buğra bu iğrenç kalıbı sadece tek cümleyle geçiştirmiyor, diğer romanlarında da sürekli iğneliyor. Ah bir bilsen, doğru dürüst bir fahişe olamayacak kadın, kız döküntülerinden ne sahne, ne radyo, ne televizyon yıldızları çıkartmışımdır ben. Aynı şey işte. Ha bunları türetmek veya üretmek ya da ilericiler, devrimciler, halkçılar, anti-emperyalistler, sosyalistler, komünistler, marksistler, maocular, troçkistler, goşistler türetip üretmek. Hayat kimseyi evladıyla sınamasın. Buğra'nın kızı ve damadı marksist oldu. Tarık Buğra'nın tek derdi devrimcilerle mücadele etmekti. Toplumsal değişim talebinden hep nefret etti. Herkese şüpheyle baktı. Akla gelmeyecek çirkin komplolar ileri sürdü. Yazdıkları slogan edebiyatını aşamadı. Ona göre bütün kötülüklerin arkasında bir takım solcu politikacılar ve onların uydusu bir takım solcu yazarlar, çizerler vardı. Mücadele iyi insanlar ile solcular arasındaydı. Neler neler. Fazla detaya gerek yok. Tarık Buğra tek değildi. Buğra'nın da köşe yazarlığı yaptığı Tercüman Gazetesi başta olmak üzere bu yayınlar Soğuk Savaş döneminde yetişen öteki mahalle gençlerinin komplocu zihniyete sahip olmasına yol açtılar. Erdoğanlar maalesef SİHA tezlerinin kaba propagandasıyla yetişti. Neyse, Erdoğan'ın katıldığı cenazeye ekleme yapmak istiyorum. Geçmişi abartmak. Tarih boyunca insanoğlunun ölüme bakışı bugünkü gibi değildi. Ölüm bu kadar kutsallaştırılamazdı. Ölüm kült haline getirilmezdi. Ölüm gösterişli törenlerle defnedilmezdi. Ölümün mezarı bile yoktu. Filozof Jean Baudrillard, mezarlıkların ölüyü ve ölümü dışlayan ilk gettolar olduğunu dile getirdi. Tarihçi Philip Aries, Batılı'nın Ölüm Karşısındaki Tavırları isimli kitabında Avrupa'da ölüme bakışın 19. yüzyıl ortalarına kadar pek değişmediğinden söz etti. Dipnot, Philip Aries, Batılı'nın Ölüm Karşısındaki Tavırları çeviren Mehmet Ali Kılıçbay, Gece Yayınları 1991. Ölüme bakışı değiştiren, ölümü yüceleştiren dinsellikten ziyade kaynağını aydınlanma ve pozitivizmde bulunan yurtseverlik, milliyetçilik, ulusçuluk anlayışıydı. Bu politik akımla cenaze törenleri, matem kıyafetleri, mezarlıklar ve mezarlıkları ziyaret etmeler gösterişli hale geldi. Ölen kişinin yaşarken söyledikleri ve yaptıkları daha önce hiç olmadığı kadar önem kazandı. Ölüm romantizmle anılır oldu. Şunu sormak zorundayım. Türkiye'deki siyasal İslamcıların cenaze törenlerinin kaynağı Arabistan değil. Bir parantez açmalıyım. Arkeolojik araştırmalarda mezar kültürünün 130 bin yıllık olduğu, ölülerini ilk gömenlerin amcamız Neandertaller olduğu ileri sürüldü. Bulunan en eski mezarın 100 bin yıllık olduğu İsrail'deki buluntularda ortaya çıktı. 2018'de Güney Afrika Johannesburg yakınlarındaki Rising Star isimli mağarada bulunan fosiller tarihi yeniden yazdırdı. Bulunan 15 kişi küçük bedenli insan popülasyonları ile benzerdi. Bu beyni şeftali büyüklüğünde kafa hacmi hayli küçük, yakın akrabamız sayılan Homo naledi idi. Profesör Lee Berger ve ekibinin kazısı aslında 10 yıl önce başlamıştı ama 15 kişinin düzen içinde toprağa verilmesi başka bir gerçeği ortaya çıkardı. Nalediler 250-300 bin yıl önce ölülerini mezara defnediyordu. Parantezi kapatayım. Cenaze metafor aslında. Sorun geçmişe yanlış bakışta. İktidar her olayda, her sorunda, her krizde sürekli geçmişi gündeme getiriyor. Geçmişi şimdiki zamanda yaşatmaya çalışıyor. Buradaki asıl sorun sadece iktidarın başarısızlığına kılıf bulma arayışı veya sorumluluktan kurtulma ihtiyacı değil. Bu bakış açısı daha büyük bir soruna sebep oluyor. Bakınız, geçmişi yorumlayış şeklimiz şimdiki zamanı nasıl anladığımızı gösterir. Yani Osmanlı'nın başına gelenleri sürekli üst akıl komplosuyla açıklarsanız, bugünün sorunlarını da bu kafayla izah etmeye çalışırsınız. Bu anlayış iktidarı gerçekler dünyasından uzaklaştırır. Asıl tehlike budur. şimdiki zamanın hakikatleri olan piyasaların durgunluğa girmesi, işsizliğin çığ gibi büyümesi, pahalılığın yaşamı güçsüzleştirmesi, intiharların artması, çevresel felaketleri önlemede beceriksizlik gibi gerçekleri göremezsiniz. Kadir Mısıroğlu kafasıyla dünü, tarihi değerlendirirseniz bugünün nesnel analizini yapamaz, bugünün ülke sorunlarını çözemezsiniz. Netice itibariyle iktidarınızın hiçbir hatası olmadığı, sorunun veya krizin veya olayın tek sebebinin dış parmaklar olduğu kuruntusuna kapılırsınız. Bu hal iktidarı takıntılı, muhakeme yapamaz duruma getirdi. İktidarın asıl çözmesi gereken problemi tam da budur. Bugün bu derece ağır ekonomik kriz yaşamamızın önemli nedenlerinden biri, iktidarın geçmişi anlama, analiz etme yanlışlığından bir türlü kurtulamaması. Sorunlar ve krizler büyüdükçe gerçeklerden kopuk düne dönüş isteğinin ivmesi artar. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 43.